Ayrım 17. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 147. 9. Bölüm. Ateşlenip hastalanınca hayatı tehlikeye giriyor. 16. Heyhat! Roma'ya varır varmaz hastalanarak ilk kırbacımı yemiş oldum. Neredeyse cehennemi boyluyordum. Hem sana, hem kendime, hem de diğer insanlara karşı işlemiş olduğum günahı da beraberimde götürerek. Hepimizin Adem'le birlikte ölmemize sebep olan o ilk günahın zincirine halka halka eklediğim nice ağır günahı da. İnsanlık Adem'in yasak meyveyi çalmasıyla birlikte cennetten kovulmuş, yani ölüp yeniden doğmuştur. Ama doğduğu yer günahın kaynadığı bu dünya yaşamıdır. Çünkü henüz ne Mesih'in vaftiziyle yıkanıp bu günahlarımdan bağışlanmıştım, ne de günahlarım yüzünden senin katında kazandığım düşmanlıktan Mesih'in haçıyla kurtulmuştum. Ama ben onun çarmıha gerilişinin bir masaldan ibaret olduğuna inanıyorken, o beni nasıl kurtarabilirdi? Maniciler İsa'nın çarmıha gerildiğine inanmazlar. Bunu insanlığın çektiği acının bir sembolü olarak değerlendirirler. Demek ki bana göre onun bedensel ölümü ne kadar yalansa, benim ruhumun ölümü o kadar gerçekti. Onun bedensel ölümü ne kadar gerçekse, onun ölümüne inanmayan ruhumun yaşamı da o kadar yalandı. Ateşim gitgide yükseliyordu. Neredeyse ölüyor, yok oluyordum. O yıllarda bu dünyadan ayrılmış olsaydım, senin kurduğun düzenin adil mahkemesinde yargılandığımda işlediğim günahlar sonucunda hak ettiğim ateşler ve işkencelerden başka nereye gidebilirdim? Annem hasta olduğumu bilmiyordu ama uzakta da olsa dualarını benden hiç eksik etmiyordu. Ama sen her yerdeydin. Hem onun dualarını işittiğin yerdeydin, hem de beni bağışladığın yerde. Sonunda bedenim sağlığına kavuştu ama inançsız yüreğim hala hastaydı. Hayati tehlike içinde olduğumda bile senin vaftizini istememiştim. Demek ki çocukken daha inançlıydım. Çünkü daha önce de dile getirdiğim ve itiraf ettiğim gibi çocukken annemin inancına sığınıp vaftiz olmak için can atmıştım. Ama artık büyümüştüm ve yıllar geçtikçe daha da günahkar olmuştum. Şimdi sadece senin beni iyileştirmek için yazdığın ilaçlara gülüp geçen bir budalaydım. Ve ben bu haldeyken sen benim hem bedenen hem de ruhen ölmeme izin vermedin. Bu halimle ölmüş olsaydım, annemin yaralı yüreği bu kadar büyük acıyı kaldıramazdı. Çünkü beni ne çok sevdiğini anlatmama kelimeler yetmez. Ya da benim ruhsal doğumumu görebilmek için ne çok sancı çektiğini, öyle ki beni doğururken bile böyle bir sancı çekmemişti. 17. Benim bu haldeki ölümüm, onun sevgisinin ta böğrüne kadar hançer gibi saplanacağından bir daha nasıl kendine gelebilirdi, tahmin bile edemiyorum. Ama ettiği onca dua nereye gidecekti o zaman? Ard arda hiç ara vermeden ettiği onca dua. Nereye olacak? Tabii ki sadece sana. Ama sen, ey merhametlerin tanrısı, sen o iffetli, o sağgörülü, dulun tövbekâr ve mütevazi gönlünü hiç kırabilir miydin? Zekat vermeye bu kadar can atan, senin azizlerine bu kadar bağlı ve onlara bu kadar içten hizmet eden, bir gününü bile senin sunağında kurban kesmeden geçirmeyen, hiç aralıksız günde iki kez, hem sabah hem de akşam senin kilisene gelen, boş masallara, koca karı dedikodularına kulaklarını tıkayan, sadece senin vaazlarında seni dinleyen, kendi dualarında sadece seninle konuşan o dulun. Sana gözyaşı dökmekle ne altın ne gümüş ne de gelip geçici bir iyilik isteyen, sadece oğlunun kurtuluşunu dileyen o kadının, senin böyle bir karakter bahşettiğin o kadının ağlamasına hiç kayıtsız kalabilir miydin? Yardım eline ona uzatmadan hiç durabilir miydin? Hayır. Duramazdın ya Rab. Bu yüzden hep onun yanında oldun. Onun yakarılarını dinledin ve senin katında belirlenen düzene göre hepsini sırasıyla kabul ettin. Ona gönderdiğin rüyalarda, yakarılarına verdiğin yanıtlarda onu kandırdığını haşa düşünemem. Bazılarını hatırladığım, bazılarını hiç hatırlayamadığım bütün bu işaretleri inanç dolu yüreğine kaydediyordu annem. Ve ne zaman dua etse hepsini senin önüne seriyordu. Bunların her biri senin taahhütnamelerin de onun için. Çünkü senin merhametin sonsuza değin sürer. Söz verdin mi, lütfedip borçlu olmayı kabullenirsin. Bütün borçlarını affettiğin insanlara bile. 10. Bölüm. Hristiyanlık öğretisini kabul etmeden önce yaptığı hatalar. 18. Demek ki o hastalıktan beni sen kurtardın. O naçiz kulunun oğlunu o dönem bütün bedeniyle kurtardın ki yaşasın ve sayende daha güçlü ve daha dayanıklı bir bedene kavuşabilsin. Ama ben Roma'da da şu aldanan ve aldatan azizleri bulup aralarına katıldım. Üstelik bu kişiler sadece dinleyici de değildi. Seçilmişler olarak adlandıranlar da vardı içlerinde. Ama hastalanıp iyileştiğim sırada evinde kaldığım adam bunların dinleyicilerinden biriydi. Ben o sıralar hala kendimizin değil de içimizdeki falanca bir doğanın günah işlediğine inanıyordum. Bu yüzden kötü bir şey yaptığımda günahtan muaf olduğumu düşünmek ve bunun için sana tövbe etmemek kibrimi okşuyordu. Oysa sana karşı günah işleyen bir ruhu yine ancak sen sağlığına kavuşturabilirdin. Bense kendi kendimi affetmeyi tercih ediyordum. İçimde olan ama benim bir parçam olmayan o falan doğayı da suçlamayı. Ama gerçek olan bütün hepsinin ben olduğumdu ve beni bana karşı bölen sadece inançsızlığımdı. Günahım affedilemeyecek kadar büyüktü çünkü kendimin günahkar olduğunu düşünmüyordum. Lanetlenesi ahlaksızlığım, kurtuluşum pahasına sana teslim olmak yerine ruhumu kaybetmek pahasına seni, ey her şeye kadir Tanrım, seni içimde bozguna uğratmayı tercih ediyordu. Ama henüz sen ağzıma bir bekçi dikmemiştin, dudaklarımın etrafına bir kapı koymamıştın ki yüreğim kötü sözlere düşüp de ahlaksızca davranan insanlarla bir olup günaha girmek için bahaneler bulmaya çalışmasın. İşte bu yüzden hala o seçkin rahiplerle sıkı fıkıydım. Onların o sahte öğretisinde daha fazla yol kat edemeyeceğimi bile bile. Daha iyi bir tarikat bulamazsam diye onlarla birlikte olmaya karar vermiştim. Ama onlara karşı tavrım artık gitgide daha ihmalkar, daha kayıtsız bir hal almaya başlamıştı. 19. Bir ara akademiyacı adı verilen filozofların bile bütün hepsinden daha bilge olduğunu düşündüm doğrusu. Çünkü bu filozoflar her şeyden kuşkulanmak gerektiğini söyleyip bir insanın hiçbir şey hakkında kesin bir bilgisinin olamayacağı sonucuna varmışlardı. Onların öğretisi hakkındaki yaygın inanç böyleydi. Ve ben de buradan hareketle onların açıkça böyle düşündüklerine inanıyordum. Ama doğrusu asıl niyetlerini henüz çözmüş değildim. Akademiyacıların niyeti, Stoiklerin ve Epikurosçuların maddeciliğine karşı Platon'un metafiziğine kalkan oluşturabilmekti. O aralar ev sahibim, manicilerin yazdığı kitaplardaki bir dolu masala aşırı düşkün olduğunu anlayınca onu bu konuda uyarmadan edememiştim. Buna rağmen hala onlarla olan samimi dostluğumu sürdürmeye bakıyor ve bu mezhepten olmayanlarla fazla görüşmüyordum. Bu mezhebi eskisi gibi ateşli bir şekilde savunmuyordum. Roma bu mezhebe girenlerle gizliden gizliye kaynıyordu. Ama onlara olan samimiyetim başka mezheplere yönelmeme engel teşkil ediyordu. Özellikle hakikatin senin kilisende olabileceğine dair ümidimi tamamen kaybetmiştim. Ey göğün ve yerin Rabbi! Görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı. Çünkü maniciler beni senden tamamen uzaklaştırmışlardı. Senin insan bedenine sahip bir varlık olduğuna ve gövdenin de bizim gibi kollar ve bacaklarla sınırlandığına inandığımı hatırlamak şu an öyle utanç veriyor ki bana. Seni Tanrım olarak düşünmek istediğimde maddi bir varlık olarak düşünmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Çünkü ben maddi varlıklar dışında başka türlü bir şey düşünemiyordum ki hiç. Bu durum benim kaçınılmaz hatalara düşmemin en önemli ve belki de yegane sebebiydi. 20. Aynı nedenden ötürü kötülüğün de bir çeşit töz olduğuna inandım. Kendine özgü kaba ve biçimsiz bir kütlesi vardı bu tözün. Ya manicilerin yeryüzü dedikleri gibi katıydı bu töz ya da hava gibi ince ve hafif. Maniciler havayı yeryüzü dedikleri töze süzülerek giren bir çeşit habis ruh olarak kurguluyordu. Ama benim o ufacık inanç kırıntılarım beni iyi olan Tanrı'nın doğası kötü olan herhangi bir varlık yaratmayacağını düşünmeye zorluyordu. Bu yüzden birbirine zıt iki kütle olduğunu hayal ettim. Her ikisi de sonsuzdu bu kütlelerin. Ama kötü olan daha dar, iyi olansa daha genişti. İşte diğer bütün küfürlerim bu ölümcül önermeden türedi. Zihnim ne zaman Katolik inancına geri dönmeye çabalasa geri tepiyordu. Çünkü Katolik inancı benim düşündüklerimle hiç uyuşmuyordu. Sana senin merhametini itiraf etmeme izin veren Tanrım, senin insan bedenine sahip olmakla her bakımdan sonlu bir varlık olduğunu düşünmektense, tek bir özelliğin dışında her bakımdan sonsuz olduğunu düşünmek bana üstün bir dindarlıkmış gibi geliyordu. Bu özellik kötülüğün sana zıt olmasıydı. Benim düşündüğüm şekilde bir kötülüğün doğaca sende bulunduğuna inanmaktansa, senin kötü hiçbir şey yaratmamış olduğuna inanmak bana daha uygun görünüyordu. Çünkü cehaletim yüzünden kötülüğün sadece belli belirsiz bir töz olduğunu değil, maddi bir töz olduğunu da düşünüyordum. Bu durum benim ruhu sadece mekana yaygın, hafif bir cisim olarak düşünmemden kaynaklanıyordu. Çünkü ruhu başka türlü düşünmeyi bilmiyordum. Kurtarıcımızın da, yani senin biricik oğlunun da, senin o göz kamaştırıcı parlaklıktaki bedeninden bizim kurtuluşumuz için çıktığını sanıyordum. Zihnimde yalan yanlış betimlediğim bu görüntü dışında da onunla ilgili başka hiçbir şey tasarlayamıyordum. Onun böyle bir doğası olduğuna göre, tenle karışmadan bakire Meryem'den doğması bana imkansız görünüyordu. Öte yandan, o benim hayal ettiğim gibi bir varlıksa, hiç bozulmadan tene karışmış olması da imkansızdı. Tenin onu lekelediğine inanmak zorunda kalacağımdan korktuğum için de onun tensel doğumuna inanmıyordum. Kutsal ruhunun armağanlarıyla donanan insanlar bu itiraflarımı okuduklarında bana hoşgörüyle yaklaşıp tatlı tatlı güleceklerdir. Ama ne yapayım ki, o yıllarda ben böyle biriydim. 11. Bölüm. Augustinus Katoliklerin öğretilerini kıyaslıyor. 21. Bütün bunlardan başka senin kutsal kitabındaki manicilerin eleştirilerine getirilebilecek bir yanıt olmadığını da düşünüyordum. Ama zaman zaman bu kitapla ilgili derin bilgisi olan birisiyle belli başlı konuları tartışmayı ve onun bu konular hakkında ne düşündüğünü öğrenmeyi de çok istiyordum. Kartaca'dan ayrılmadan önce manicilerin öğretilerini eleştiren tarzda halka açık konuşmalar ve tartışmalar yapan Elpidius adlı birinin vaazları beni bayağı huzursuz etmeye başlamıştı. Özellikle kutsal kitaptan alıntıladığı içinden çıkılması çok zor olan savlar ileri sürdüğünde. Manicilerin ona verdiği yanıt bana göre oldukça zayıftı. Kamunun önünde yanıt verirken fazla rahat değiller. Bu yüzden yanıtı bize gizlice verdiler ve dediler ki, Yeni Ahit'in kitapları Yahudi yasasını Hristiyanlık inancına sokmak isteyen falanca kişilerce tahrif edilmiş. Ama bizlere tahrif edilmemiş tek bir kopya bile gösteremediler. Bunlar bir yana ben asıl şu iki maddi kütle düşüncesine tutsak olmuştum. İyi ve kötüye. Ve bu düşünce beni adeta boğuyordu. Çünkü maddi gerçeklikler dışında hala başka bir şey düşünemiyordum. Bu kütlelerin ağırlığı altında soluğum kesildiğinden senin hakikatinin saf ve temiz havasını içime çekemiyordum. 12. Bölüm. Roma'daki öğrencilerin öğretmenlerine olan aldatıcı tavırları. 22. Roma'ya retorik sanatını öğretme amacıyla gelmiştim. Bu yüzden geliş amacımı gerçekleştirmek üzere hummalı bir çalışmaya koyuldum. İlk başta birkaç öğrenci toplayıp evimde dersler vermeye başladım. Sonradan bu öğrenciler aracılığıyla ünüm yayıldıkça yayıldı. Çok geçmeden Roma'da, Afrika'dayken karşılaşmadığım bazı sorunlarla karşılaşacağımı anladım. Evet, doğruydu. Burada kabadayı öğrenciler tarafından yaratılan isyanlardan eser yoktu. Bunu açıkça gördüm. Ama bana dikkat et dediler. Buradaki öğrenciler öğretmenlerinin parasını ödememek için anında işbirliği yapıp başka bir öğretmene geçiverirler. Verdikleri sözlerden kolayca cayabilir bunlar. Para aşkı için adaleti bile hiçe sayabilirler. Birden yüreğimde bu öğrencilere karşı bir nefret doğdu. Tabii bu bencilce olmayan bir nefret değildi. Çünkü nefret ettimse onlar yüzünden müşkül bir duruma düşebileceğimi düşündüğüm için nefret ettim. Yoksa herhangi bir öğretmene böyle bir ahlaksızlık yapılmaz diye düşünmedim. Ama ne olursa olsun bu tür öğrenciler aşağılık insanlar ve temelsiz, gelip geçici tutkulara aşık olup seni bunlarla aldatırlar. Dokunduklarında ellerini kirleten pis paraları severler. Fani dünyaya sarılırlar. Olduğu yerde hareketsiz duran sana ise yüz çevirirler. Onları her an çağırmaya hazır olan sana, geri döndüğünde de insanın o zina işlemiş ruhunu her an affetmeye hazır olan sana. Bugün de nefret ediyorum bu tür ahlaksız ve hilekar öğrencilerden. Gerçi ıslah edilmeye ihtiyaçları olduğunu düşündüğümden bir yandan da seviyorum onları. Islah edilsinler ki para yerine öğrenmek istedikleri sanatı tercih etsinler. Sanattan da öte seni, Tanrı'yı tercih etsinler. Yani hakikati, hiç tükenmeyecek iyilik pınarını ve en saf huzuru. Ama ben o yıllarda bu kötü insanları sevmiyorsam, sadece bana zarar verecekler diye sevmiyordum. Yoksa bu insanlar özellikle sana karşı iyi olmalılar diye düşünmüyordum. 13. Bölüm. Retorik sanatını öğretmek üzere Milano'ya gönderiliyor. Ambrosius tarafından ağırlanıyor. 23. Milano'dan Roma valisine kentin bir retorik öğretmenine ihtiyaç duyduğu haberi geldi. Seyahat giderleri de devletçe karşılanacaktı. Manici zırvalıklarla sarhoş olmuş dostlarımın aracılığıyla bu göreve talip oldum. Bu seyahatin anlamı onlardan tamamen kopmam demekti. Ama henüz bunu hiçbirimiz bilmiyorduk. O zamanki Roma valisi Symmachus belli bir konu üzerinde verdiğim söylevi beğendi. Symmachus 384 yılında Roma'ya vali olarak atanmıştı. Ve beni Milano'ya gönderdi. Milano'da dünyalar iyisi bir insan olarak tanınan senin aziz kullarından Piskopos Ambrosius'u buldum. O zamanlar belagatiyle hiç bıkmadan, usanmadan senin bereketli buğdayını dağıtıyordu kullarına. Sevinç yağlarıyla mes ediyordu. Şarabın ayık sarhoşluğunu tattırıyordu. Tanrı'yı bilmenin verdiği sarhoşluk. Bilmeden beni ona götüren sendin. Öyle ki onun sayesinde seni bilip sana götürüleyim istedin. Babacan bir tavırla karşıladı beni bu Tanrı adamı. Ziyaretimden ne kadar memnun olduğunu ifade etti, bir piskopasa yaraşır şekilde. Ona hemen kanım kaynadı ama başlangıçta bunun nedeni Ambrosius'un hakikati öğreten bir hoca olması değildi tabii. Çünkü senin kilisenden tam anlamıyla umudu kesmiştim. Bana karşı son derece müşfik davranmasıydı. Halka vaaz verirken onu bütün dikkatimle dinledim. Böyle bir şeye mecbur olduğum için değil, hiç kuşkusuz. Asıl niyetim, herkesin övdüğü belagatinin sahiden bu övgüyü hak edip etmediğini anlamaktı ya da konuşmasının dendiği kadar akıcı olup olmadığını öğrenmekti. Bu yüzden sadece ağzından çıkan kelimelere dikkat ediyordum. Konuşmasının içeriği hiç umurumda değildi. Hatta bu içeriğe burun bile kıvırıyordum. Ambrosius'un vaazları pek hoştu, beni etkilemişti. Faustus'unkinden de çok daha nitelikliydi. Ama üslup açısından değerlendirdiğimde Faustus'unki kadar nükteli ve sakinleştirici değildi. İçerik açısından baktığımda ise ikisi arasındaki fark açıkça görülüyordu. Faustus manicilerin hayal aleminde dolanıp duruyordu. Ambrosius ise kesin bir dille kurtuluşu öğretiyordu. Ama kurtuluş günahkarlardan o kadar uzaktaydı ki ve ben de o dönemde böyle çok uzaktaydım. Yine de ona adım adım yaklaşmaktaydım, hem de hiç farkında olmadan. 14. Bölüm. Ambrosius'u dinledikçe yanılgılarından kurtulup yavaş yavaş kendine geliyor. 24. Ambrosius'un neler söylediğini öğrenmek gibi bir merakım olmadığından sadece bunları nasıl söylediğine bakıyordum. İşte bende kala kala sadece bu boş heves kalmıştı. Çünkü artık insanı sana götürebilecek bir yolun olduğuna inanmıyordum. Ama gün oldu, o çok hoşlandığım kelimelerle birlikte hiç umursamadığım o anlam da zihnime girmeye başladı. Çünkü artık bu ikisini birbirinden ayıramıyordum. Ambrosius'un o hoş üslubuna bütün yüreğimi açmışken, onun sözlerindeki hakikat de süzülüverdi içeriye, yavaş yavaş da olsa. İlkin, ileri sürdüğü savların savunulabilirliği dikkatimi çekti ve manicilerin karşı çıkışlarına herhangi bir yanıt veremeyeceğini sandığım Katolik inancını savunmanın artık anlamsız olmadığını düşünmeye başladım. Özellikle Ambrosius'un Eski Ahit'in bazı karmaşık metinlerini teker teker çözümlediğini görünce. Demek ki ben bunları yazılı yasaya göre anlamaya çalışıyordum. O yüzden de kelimeler beni öldürüyordu. O bizi Yeni Ahit'in hizmetkarları olacak şekilde yarattı. Yeni Ahit yazılı yasaya değil de ruha dayalı yasaya dayanıyordu. Çünkü yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır. Eski Ahit'teki birçok bölüm böyle ruhani olarak açıklanınca ilahi yasadan ve peygamberlerden nefret eden ve onlarla alay eden insanlara karşı herhangi bir yanıt verilemeyeceğini düşündüğüm için doğrusu kendimi ayıpladım. Ama yine de kendimi Katolik inancını kabul etmeye mecbur hissetmiyordum. Çünkü Katolikler arasında bu şekilde iddialarda bulunabilecek aydın insanlar olabilirdi ve bunlar kendilerine karşıt görüşleri pek çok savla ve gayet akıllıca çürütebilirdi. Ama bu durum benim inancımı inkar etmeme neden olamazdı. Çünkü her iki inancın da kendisini savunabileceği aynı ayarda silahları vardı. Bu yüzden bana göre Katolik inancı bozguna uğramış sayılmazdı ama henüz zafer de kazanmamıştı. 25. Bütün gayretimle işe sarıldım ve manicilerin yanılgısını ortaya çıkarabileceğim bir takım sağlam kanıtlar aramaya koyuldum. Keşke ruhsal bir töz düşünebilseydim. İşte o zaman manicilerin bütün kurgularını bir anda yok edebilir ve zihnimde ne var ne yok hepsini söker atardım. Ama bunu yapamıyordum. Gerçi tensel duyularımızın el verdiği ölçüde ne zaman maddi dünya ve doğa düzeni üzerine kafa yorsam, bunlarla ilgili bildiğim ne kadar Kur'an varsa hepsini şöyle bir gözümün önüne getirdiğimde ve birbiriyle kıyasladığımda birçok felsefecinin manicilerden çok daha akla yatkın düşünceler ileri sürdüklerini görebiliyordum. Bu yüzden akademiyacıların benimsediği söylenen yoldan gidip her şeyden kuşku duymaya başladım. Ve şu öğreti, senin bu öğreti benim biraz ortalarda dolandıktan sonra manicilerden ayrılmaya karar verdim. Çünkü böyle kararsızlık yaşadığım bir dönemde kimi felsefecileri manicilere tercih edebiliyorsam artık o mezhepte kalmamın da bir anlamı olamayacağını düşündüm. Yine de ruhumun hastalığının tedavisini İsa'nın kurtarıcı adından bir haber olan o felsefecileri de tamamen bırakmak istemedim. Bu nedenle büyüklerimin tavsiyesine uydum ve yolumu bulmama yarayacak parlak bir ışık gelene kadar bir süre Katolik Kilisesi'nin çömezi olarak kalmaya karar verdim. 17. ayrımın sonu, sayfa 157.